Ayrım 15, Cem Sultan, Mim Turan Tan, sayfa 166. Padişah telaşla yataktan kalktığında anasını yaman bir endişe ve bütün saraylıları vaveyla içinde buldu. Askerin gürültüsü ölüm getiren bir coşkun nehir uğultusu gibi sofaları, dehlizleri aşarak odaya doluyordu. Bayezid ilkin denize bakan pencerelere koştu. Üsküdar'daki orduya haber gönderip yardım istemeyi düşündü. Ama sıra sıra mavnaların, çektirmelerin saray burduna doğru geldiğini ve çeşit çeşit asker taşıyan bu deniz arabalarından da hiddet çığlıkları yükseldiğini görünce titremeye başladı. Baş ağasını dışarı göndererek askerin ne istediğini sordurdu. Üsküdar'dan ayrılıp gelenlerle dakika başına hacmi büyüyen kararsız kitle, padişahın ayak divanına çıkmasını ve Gedik Ahmet Paşa'nın hapse atılması hakkında izahat vermesini istiyordu. Bayezid bu müthiş talep önünde bütün şuurunu kaybetti. Adam üstüne adam saldırarak Gedik Ahmet'in sarayda misafir edildiğini söyletti ve onu hapsedildiği yerden getirtip elini sakalını öptü. ''Aman Lala'' dedi, ''bir şaka yapacaktım, senin bana muhabbetini deneyecektim. Mesele çıktı, askere malamat oldum. Babamın hatırına hürmetin varsa bir yol göster, gürültüyü savalım.'' Fatih'in ruhunu anmak Gedik Ahmet'i zaafa düşüren bir darbe oldu. Cesur askerin gözleri yaşardı, mahzun mahzun cevap verdi. ''Baban diriyken efendimdi, öldükten sonra da efendimdir. Onun hatırı için yine sana hizmet edeceğim. Yalnız söz ver, bir dahi geçmiş günleri dile alma.'' ''Dinime, imanıma yemin ediyorum, her şeyi unuttum, seni artık baba biliyorum.'' ''Öyleyse emret, oğlumu getirsinler, sağ olduğumu görsün, Çeri'ye de anlatsın. Rüstem'le Mustafa'yı da gider ki bu gecenin bizden gayri şahidi kalmasın.'' Gedik Ahmet, Cem'le saltanatı paylaşmasını teklif etse Bayezid kabul etmek zorundaydı. Çünkü coşup taşmış askerin önüne çıkmaktan korkuyordu. Böyle bir çıkışın hayattan ayrılışıyla sonuçlanması muhtemeldi. Bu arada söyleyelim ki Yeniçeriler Gedik Ahmet'i tutarak hünkâra yem vurmak ve kışlayı saraya hakim yapmak istiyordu. O isyankâr zümre Bayezid zamanında bu emele kapılmış, yine onun zamanında ferman dinlemez bir durum takınmış ve kazan devrilip ocak sönünceye kadar da o tavrı korumuştu. Bayezid tahta çıktığı gün Yeniçerilerin kendinden güçlü olduğunu anlamıştı. Cem ortada dururken bu kuvvet büsbütün ezici oluyordu. Şimdi araya bir de Gedik Ahmet'i tutma konusu girince Bayezid'in ocağa boyun eğmesi gayet zorunluydu. İşte bu nedenlerle hem Gedik'e yalvarıyor hem onun dediklerini kabul ediyordu. Başka türlü hareket etmesine imkan yoktu. Anası da mütemadiyen pusula yollayıp ''Aman aslanım, Gedik'i bırak'' diyordu. Bayezid bu baskılar altında ilkin Rüstem'le Mustafa'nın kafalarını kestirdi ve asker arasından alınıp yanına getirilen Gedik Ahmet'in oğluna kelleleri göstererek dert yandı. ''Senin baban benim de babamdır. Bu nabekarlar onu incitmişler, sarayda alıkoymuşlar. Durumu öğrenir öğrenmez cezalarını verdim. Haydi git Çeri'ye gördüğünü anlat. Gürültüyü sav, baban benimle bile kalsın.'' Yeniçeriler Gedik Ahmet'in sağ olduğunu öğrenmekten memnun kalmakla beraber kendisini görmekte ısrar ettiler. Bayezid bu durumda onu dışarı göndermek mecburiyetinde kaldı ama oğlunu bırakmadı, yanında alıkoydu. Padişahlara has olan zalim hassasiyet o dakikada bile baş göstermişti. Gedik'in Yeniçerilere başbu olarak bir oyun oynamak istemesi halinde çocuğunu öldürmeyi tasarlamıştı. Oysa Gedik merdane hareket ediyordu. Padişahın kendisine sığınması üzerine her şeyi unutmuş, bir gün önceki samimiyeti takınmıştı. Bu yüzden Yeniçerilerin yanına gelir gelmez söylediği söz şu oldu. ''Yoldaşlar, işte sağım, aranızdayım. Beni aradığınız için teşekkür ederim. Gün olur ben de size borcumu öderim. Artık dağılın, rahat edin. Şevketlu hünkâr selam ediyor ve benim ağzımla bu dileği yapıyor.'' Bayezid Gedik'in ardından birkaç yüz kese de çilakçı gönderdiği için asker gürültüyü bıraktı. ''Yaşa Gedik Paşa!'' diye bağırarak keseleri paylaştı ve dağıldı. Gedik saraya dönüşte Bayezid'i ayakta, oğlunu da divan durur vaziyette gördü. Askerin hünkâra dua edip dağıldığını, kendisine de izin verilmesini söyleyince Bayezid gülümsedi. ''Mumu uyartan uyutmayı da bilir. Çok becerikli adamsın Lala.'' Sonra gediğin elinden tuttu, harem dairesine götürdü. Oğuz'un cesedinin bulunduğu odaya soktu. "Bak, iyi bak," dedi, "bu Cem'in oğludur. Acımadım, boğdurdum. Bana ihanet edersen senin oğlunu da buna benzetir, kıtır kıtır keserim." Gedik bir şeyler söylemek isterken Mecnun bir tehevvürle bağırdı. "Laf öğütmeye lüzum yok, bu kadar kâfi. Şimdi git hazırlan. Benimle bile Üsküdar'a geleceksin. Oğlun sarayda kalacak." Gedik Ahmet padişah düzenine kapıldığını anladı. Elemli bir hayret içinde kaldı. Ama emri vakiyi kabul etmekten başka yapılacak şey yoktu. Biraz önce dağılmalarını rica ettiği askeri şimdi de oğlunu kurtarmak için ayaklandıramazdı. Bizzat hamle edip de çocuğunu padişahın elinden kurtaramazdı. İster istemez yavrusunu sarayda o korkunç inde rehin bırakacaktı. Ama içinde artık kapanmayacak yeni bir yara açılmıştı. Bu yaradan akan kan ve irin, Bayezid'in arasındaki bağları tamamen eritiyor, yerine kin ve öç hırsı işliyordu. İşte bu duygularla eliyle hünkârı, ağzıyla da Oğuz'un cesedini selamladı, odadan çıktı. Padişah kendini yenmişken şimdi yenilmiş olan ihtiyar askerin uzaklaşması üzerine omurdandı. "Seni öldürmezsem Allah beni öldürsün." Gedik saraydan ata binip çıktığı sırada bir adam Ayasofya duvarları dibine sinerek kötü kötü gülüyordu, mırıldanıyordu. "Eh, ocağa da fitne girdi. Artık Osmanoğulları gizli sıtmaya tutuldu demektir. Onlar titrerken biz yol alalım." Bu adam Dimitrios Sofyan'dı. Cem Yaralı. Selçuk Sultan elçiliğinin sonucunu Cem'e tek bir cümleyle bildirdi. "Kardeşinden hayır yok, başının çaresine bak." Ama Dimitrios bu acı habere şekerler ekti, genç şehzadeye tatlı ümitler sundu. Onun söylediğine göre Bayezid yiğitliğe leke getirmemek için sert görünüyor, inat ediyordu. Yoksa durumu berbattı. Yeniçeriler için için Cem'i istiyordu. Sipahiler apaçık aynı arzuyu bekliyordu. İstanbul halkı şimdiden Cem'i karşılamaya hazırlanmıştı. Sarayındaki ak ve siyah ağalar, solaklar, zülüflü ve zülüfsüz baltacılar bile kendilerine Fatih'i aratmayacak bir hünkâr olarak Cem'i beğeniyor, onun başarısına dua ediyorlardı. Dimitrios Gedik Ahmet yüzünden kopmuş olan gürültüyü de Oğuz Han'a bir fenalık yapılmaması için zuhura gelmiş önemli bir olay diye haber veriyordu. Kendi eliyle boğduğu çocuğun askerler tarafından son derece sevildiğini söyleyerek ve Bayezid'in masuma suikast edememesi maksadıyla ocağın ayaklandığını ilave ederek zavallı Cem'i neşe içinde bırakıyordu. Ama ortada bir gerçek vardı. Bayezid bütün yeniçerilerin ve sipahilerin başında Anadolu yakasına geçmişti. Dimitrios bu korkunç gerçeği de tatlılaştırmak için ilk karşılaşmada ordunun kendi taraflarına katılacağını ant içe içe temin ediyordu. Bayezid'in iradesi onun ifadesine göre Gedik'in yüreği ise Cem'in eşiğindeymiş. Cem bütün bu sözlere inanmak gafletini gösterdi. Attığı adımı geri alamayacağı için bu gaflet ya da olaylara karşı teslimiyet de zorunluydu. Binaenaleyh Dimitrios'a emir verdi, Lala Yakup Bey'le görüşülüp Bayezid ordusunu uygun bir noktada karşılamak için kararlar alınmasını istedi. Dimitrios zaten böyle bir görüşme için can atıyor, Cem'in yanından kurtulur kurtulmaz Lala'nın yanına gitmeye hazırlanıyordu. Şehzadenin emri üzerine hemen otağdan çıktı, Yakup Bey'in yanına koştu. Ağzında müjde kelimesi Lala'nın dudağına yapıştırılacak bir şekerpare gibi dolaşıp duruyordu. Ancak onun çadırına girince bu şekerpare kendi boğazında bir düğüm oldu ve ayaklarına tuhaf bir sendeleyiş geldi. Çünkü Lala hasretini çektiği veya gelmesini beklediği bir dostu karşılar gibi değil, bir düşmanla karşılaşıyormuş gibi davranmıştı. Dimitrios'u görür görmez gürlemişti. "Di gel bre dongos, bana hesap ver." İrene'nin babası yanak çürüten en sert sillelerden daha acıtıcı olan bu sözleri duyunca şaşaladı. Söyleyeceği kelimeler hançeresine dizildi, dizleri titredi ve kekeledi. "Ne hesabı Lala Bey, ben henüz yoldan geldim."
"Yoldan geldin ama Mahi'nin yolsuzluklarını evvelden bilirdin."
"Mahi'yi görmedim bile, ayağımın tozuyla huzuruna çıkıyorum." Lala çadır kapısında duraklayan Dimitrios'un yanına kadar gitti. Herifin kulağına yapıştı. Sürüye sürüye bir köşeye götürdü.
Teres dedi, sen gittin gideri Mahi kayboldu. Mukavelemiz böyle miydi?
Vallahi haberim yok, billahi haberim yok. Belki çocuk efendimizin yanında kalmıştır, yazıyla uğraşmıştır.
Hayır Teres, hayır. Mahi Cem Sultan'ın yanında değil, Yenişehir'de.
Yenişehir'de mi?
Bilmez gibi soruyorsun da beni alık yerine mi koyuyorsun? Kılıcın bağışı için seni Mahi'ye çeviririm, orduya malamat ederim.
Bu tehdidin ima ettiği anlam yamandı ve Lala'nın yapmak istediği cezaya dayanmak müşküldü. Bu yüzden Dimitrios soğuk soğuk ter dökmeye koyuldu. Bir taraftan da Lala'nın ayaklarına kapandı.
Efendimizin bağışı için senin bağışın için yemin ediyorum. Mahi'nin nerede olduğunu bilmiyorum.
İnanmam donguz, inanmam. Onu Yenişehir'e gönderen sendin. Maksadın da çocuğu benden uzaklaştırmaktı. Ama ben cezanı vereceğim.
Beni öldürebilirsin ama günaha girersin çünkü bir şeyden haberim yok.
Dimitrios'un yalan söylemediği sesindeki kuvvetten, bakışlarındaki ciddiyetten anlaşılıyordu. Lala bunun farkına vardı, şiddet göstermekten vazgeçti.
Öyleyse dedi, benden öğren de şaş. Piç Mahi, o senin piçin Yenişehir'de.
Ne yapıyor orada?
Gedik Nasuh'un yakaladığı Ayaz Paşalılar, şu tutsak Yeniçeriler yok mu? Güya onları bizim efendimize bağlamak, bizim orduya sokmak için çalışacakmış.
Dimitrios'un ağzı hayretten bir karış açık kalmıştı. İrene'nin böyle bir teşebbüse girmesini tuhaf buluyordu. Acaba kız kendiliğinden mi esir askerlerle temasa girişmeyi tasarlamıştı, yoksa bu işi Cem mi ona havale etmişti? Ne olursa olsun bu olayda gariplik vardı. Ancak İrene'nin boş yere zahmete girmeyeceğine emindi. Bu nedenle onun Yenişehir'e gidişini kendi amaçları için yapılan bir hareket olarak kabul ediyordu. Şimdi Hüner Lala Bey'i sakinleştirmekteydi. İrene'nin planlarını anlamak sonraya kalacak işlerdendi. Dimitrios bu düşünceyi bir dakikada yürüttü ve Lala Bey'e sordu.
Peki ama beyim, tutsaklar buradaydı. Onları Yenişehir'e kim gönderdi?
Ben.
Mahi'yi artlarından kim yolladı?
İşte benim de anlamak istediğim o. Efendimiz desem tuhaf, kendiliğinden desem yine tuhaf. Kala kala senin kurduğun düzen ne demek kalıyor? Bunu da sen inkar ediyorsun.
Siz onun gittiğini nereden öğrendiniz?
Yazdığı pusuladan.
Öyleyse Efendimizin emriyle gitmiştir. Yüreği de burada sizin yanınızda kalmıştır.
Kalıbı başka yerde olan yürek kalp akçeye benzer. Nitmele onu.
Yarın kalıbı da bulursunuz. Zaten bizim de gideceğimiz yer Yenişehir'dir. Hemen hazırlanalım.
Ne dedin, ne dedin? Biz de Yenişehir'e mi gideceğiz?
Evet, Bayezid öyle istiyor.
Şimdi Mahi unutulmuş, ortaya Bayezid getirilmişti. Dimitrios Fatih Zade'nin Lala Yakup Bey hakkında beslediği muhabbeti ballandıra ballandıra anlatıyor. Hiç yoktan selamlar, iltifatlar uydurup Lala'nın Cem'e mutlaka ihanet etmesine zeminler hazırlıyordu. Bu meyanda Gedik'in Bayezid tarafından hapsedildiğini, sonra bırakıldığını söyledi. Yalnız askerin olayda oynadığı rolü sakladı.
Bayezid dedi, Gedik Ahmet'i yok edip yerine seni getirmek istiyor. Bunun için dedelerinin ruhuna ant da içti. O böyle düşüne dursun, biz kendi çıkarımıza bakalım.
Lala Bey sade dinliyordu. Dimitrios'un Bayezid'in yazdığı mektubu sunması üzerine düşüncesi değişti. İşin ciddileştiğini anladı. Pek iyi tanıdığı yazı ve mühür, Fatih'in büyük oğlunca kendisinin değerli göründüğünü ve kendisinden iş beklenildiğini ispat ediyordu. Bu yüzden durumu tamamen aydınlatmak istedi. Dimitrios'u sorguya çekti.
Bunlar hep iyi. Görüyorum ki İstanbul'da boş durmamışsın, çalışmışsın. Lakin Cem ne olacak? İlkin onu söyle.
Efendimiz padişah olacak.
Nasıl olacak? Ben Bayezid için çalışırsam Cem zarar görmez mi?
Vallahi burasını siz takdir edersiniz. Ben sizinle Bayezid'i tanıştırdım. Şimdi siz onu düşünüp efendimizi tahta çıkaracak yolu bulunuz.
Bayezid benden açıkça ne istiyor? Bunu bir de ağzınla söyle.
Ordunuzu Yenişehir Ovası'na götürmesini, orada karşılamanızı.
Lala'nın gözlerinde birdenbire Mahi'nin hayali belirdi ve elinde tuttuğu Hümayun nameyi sinirli bir hareketle buruşturup yere attı, homurdandı.
Yenişehir'e gideceğim. Ondan ötesi takdire bağlı.
Efendimiz de ordunun idaresini size bıraktı. Her şey emrinize göre yürüyecek.
Şimdi ben onu da görür Yenişehir'e gidilmesi gerektiğini söylerim.
Lala Bey bir an önce Mahi'yi görmek için Yenişehir'e gitmeyi kabul etmişti. Bayezid Yenişehir taraflarında kendini isteyenlerin çok olduğuna güvenerek ve Cem'i Karaman'dan biraz daha uzaklaştırmak isteyerek böyle bir teklifte bulunmuştu. Ayrı ayrı amaçlardan aynı sonuç doğuyordu. Cem gafil bir boyun eğişle bu planlar arasında yürüyüp gidiyordu. Yakup Bey Cem'le yaptığı kısa bir görüşmenin ardından orduya Yenişehir Ovası'na göçmek emrini verirken Dimitrios da kara bir gölge gibi çadırları dolaşıyor, bir takım adamlarla 3-5 kelimelik konuşmalar yapıyordu. Onun bir ağıza bıraktığı kelimeler yarım saat sonra 100 ağıza bulaşmış bulunuyordu. Aziz okuyucular, bu düzenci adamın ordudaki Hacı Çelebi müritleriyle temasa giriştiğini ve onlara yerinde Bayezid Han'a katılmaları hakkında Çelebi namına emirler dağıttığını anlamışlardır. Herif 10 kişiye Çelebi'nin mektubunu göstermiş ve bu 10 kişi canlı bir kopya gibi şeyhlerin emrini bütün yoldaşlara yaymışlardı. Cem ordusu işte bu durumda Yenişehir Ovası'na geldi. Bayezid daha önce oraya gelmiş ve yerleşmişti. Kumanda Gedik Ahmet Paşa'nın elinde, bir kanatta daha önce Leylek Murad'ı öldürmüş olan Sinan Paşa'nın idaresindeydi. Yenişehir henüz Cem'in bayrağını taşıyordu. Onun Bursa önünde yakalattığı 1000 kadar Yeniçeri de şehrin zindanlarında yatıyordu. Cem de Lala Bey de askeri durumu incelemeye girişmeden, hatta ordunun adam akıllı yerleştirilmesini bile düşünmeden İrene'yi aramışlardı. Cem onun mahpus Yeniçerileri elde edip etmediğini öğrenmek istiyordu. Çünkü 1000 Yeniçeri o devirde 10.000'lik bir kol ordu demekti. Aynı zamanda Hacı Bektaş Ocağı evlatlarından 1000 yiğidin kendi bayrağı altında savaşı kabul etmesi, o ocağın Bayezid'e bağlı oluşunu sakar bir hale koyacak ve diğer Yeniçerileri müşkül bir konumda bırakacaktı. Lala Yakup Bey ise Mahi'sini hasret ateşinden kurtulmak için arıyordu. Bütün benliği de o fettan kıza bağlandığı için koku toplayıp hicranına merhem yapmazsa Lala Bey zincirlik deli olacak bir durumdaydı. Bugün için çok gülünç ve hatta uydurma görünen bu aşklar vaktiyle doğuda salgın bir illet gibi gönüllerde yaşıyordu. Aşk uğrunda tacını bırakan padişahlar, sevgilisinin adını ana ana dar ağacına çıkan biçareler vardı. Lala Bey de asrının bu ruh hastalığına tutulmuştu. Mahi için her şeyi fedaya hazır görünüyordu. İrene Cem'in kulağına başarılarını ve Lala Bey'in dudağına da muhabbetini fısıldadı. İki aşığını da sarhoş edip bıraktı. Cem mahpus Yeniçerilerin tam zamanında meydana atılıp öbür taraftaki yoldaşlarını bu tarafa çekeceklerine artık inanmış, İrene'ye teşekkür ediyordu. Lala Bey de aşk istikbalinin Cem'le bir arada bulundukça pürüzsüz kalamayacağını, Mahi'yle baş başa ve yürek yüreğe yaşayabilmek için o çevreden uzaklaşmak gerekeceğini, yine İrene'nin mahzun imalarla dolu sözlerinden anlamıştı. Zavallı Lala, daha önce iki kardeş yüzünden çirkin bir boğazlaşmanın meydana gelmemesini istiyordu. Bayezid'i yaş ve meşrep olarak padişahlığa daha uygun bulduğu için de şu davanın o şehzade lehine neticelenmesini diliyordu. Yalnız Cem'in hayatına kıyılmamasını da candan arzu ediyordu. Şimdi derin düşüncelerinden ve şartlardan uzaklaşmış, savaşın hemen bitmesini ve Mahi'de hür bir hayata kavuşmaya imkan oluşmasını ister olmuştu. Acaba İrene ne yapmıştı ve ne tasarlıyordu? Fettan kız gerçekten mahpus Yeniçerilerin kodamanlarıyla temas etmişti. Hatta mahpuslardan bir takım gençlerle de konuşmuştu. Ama bunların hiçbirine Cem'in saltanata liyakatinden söz etmemiş, yalnızca bir macera teklif eylemişti. Konuştuğu Yeniçerilerin her birine bir Romalı Messalina, bir Mısırlı Kleopatra ya da Bizanslı Theodora gibi güzelliğinin esrarını da veren hain kız, o esrarın büyüsüne bağlanıveren ateşli erkeklerden mutlak bir sadakat vaadi almıştı. Onlar boyunlarındaki laleleri, kollarındaki kelepçeleri bir işaretle kaldırtmış olan bu dilber sihirbazın kudretine iman beslemişler, güzelliğine ise hayran olup kalmışlardı.
Bu yüzden ne emrederse onu yapmaya yemin etmişlerdi.
İşte Bayezid'le Cem karşılaştıklarında Fatih'in küçük oğlu böyle bir ağ içindeydi. Ama Bayezid tam bir itimat ve ferahlık duyuyordu. Çünkü ordusunu Gedik Ahmet gibi bir savaş kurdunun eline vermişti. Onun icabında bir yanardağ gibi korkunç bir kuvvet olacağını, püsküreceği lavlarla her şeyi silip süpüreceğini biliyordu. Bu heybetli adam kendi önünde kuzu gibi miskinleşmeye mecburdu. İhanet etmek şöyle dursun, kırgın bir ses bile çıkaramıyordu. Çünkü oğlu saraydaydı.
Yine Bayezid Cem ordusunun temelindeki çatlakları da görüyordu. Dimitrios bir yolunu bulup Lala Bey'in sadakatini yeni baştan temin etmişti. Şükrullah oğlu Ahmet Çelebi de ayrıca haberler yollayıp merak buyurulmamasını rica ediyordu. Sonuç olarak şendi, sonucu bekliyordu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 178.